Ayrım 13. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 140. Ne yazık ki benzeri dileklerin boşunalığı kendini göstermekte gecikmedi. Hükümetin umutları ve bilim çevrelerinin öngörüleri tam anlamıyla pos çıktı. Körlük, her şeyi boğarak önüne katıp götüren ani bir deniz kabarması gibi değil, kendini toprağa kurnazca emdirdikten sonra birden bütünüyle boğan binlerce taşkın derecik halinde yayılıyordu. Gemi azı yalan toplumun alarma geçmesi üzerine otoriteler, katılanların çoğunu göz doktorları ile sinir doktorlarının oluşturduğu ivedi tıbbi toplantılar düzenlediler. Yapılacak düzenlemelerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan gecikmeler yüzünden bazı üyelerin öngördüğü kongreyi toplamaya bir türlü olanak bulunamadı. Buna karşın kimi halka açık, kimi kapalı kapılar ardında birçok kolokyum, seminer ve yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Tartışmaların yararsız olduğunun açıkça ortaya çıkması, buna ayrıca bazı ani körlük vakalarının toplantılar sırasında konuşmacıların birden "kör oldum, kör oldum" diye bağırmaya başlamasıyla belirmesini uyandırdığı etki de eklenince gazeteler, radyo ve televizyon yukarıda sözü geçen girişimlere neredeyse bütünüyle sırtlarını döndüler. Tabii bazı iletişim araçları da olup biteni doğrudan aktarmaya yeterince hazırlıklı ve donanımlı olmadığından ötekiler gibi sansasyon yaratma fırsatını her biçimiyle sonuna kadar kullanamadığından, başkalarının mutluluğunu ya da mutsuzluğunu, durumun ortaya koyduğu tüm trajik öğeleri de sergileyerek canlı olarak aktaramadığından, örneğin bir göz doktorun birdenbire kör oluşunu izleyicilere anında gösteremediğinden, bu tavrın dışında kalıp açıkça ve her bakımdan övülesi bir davranış sergilemiş oldu. Hükümet bile bir hafta içinde iki kez strateji değiştirmekle, salgın konusundaki genel düşüncenin giderek umutsuzluğa dönüşmesinin kanıtını sergilemiş oldu. Başlangıçta körleri ve mikrop taşıyanları belirli yerlere, içinde bulunduğumuz akıl hastanesi gibi, kapatarak felaketin önlenebileceği düşünülmüştü. Sonra vakaların önüne geçilemez biçimde artması, kabinenin etkili üyelerinin resmi girişimlerin bu işin altından kalkmak için yeterli olamayacağını, bunun politik açıdan kötü sonuçlar vereceğini, körleri ailelerin kendi yanında tutmaları, zaten Arap saçına dönmüş olan trafiği daha da berbat hale getirmemek için sokağa salmamaları, böylelikle de henüz gözleri gören ve yapılan güven verici uyarılara pek aldırmayıp, beyaz felaketin tıpkı kemgöz gibi bakışların temasıyla geçtiğine inanan insanların duyarlılığıyla oynanmaması gerektiğini düşünmelerine yol açtı. Gerçekten de hüzünlü, normal ya da neşeli düşüncelere, insanlarda hala neşeli düşünce kaldıysa, dalmış bir insan, karşıdan kendisine doğru gelen birinin yüz ifadesinin birden değiştiğini, yüzünde mutlak bir dehşetin tüm izlerinin belirdiğini görürse, ardından da kaçınılmaz olan o çığlığı, "kör oldum, kör oldum" çığlığını duyarsa, o insanın asabı bozulmaz da ne olur? Bu duruma sinir mi dayanır? En kötüsü de aile bireylerinin, özellikle de fazla kalabalık olmayan aile bireylerinin hepsinin kısa süre içinde kör olmaları, dolayısıyla da ailede körlerle ilgilenecek, onları yönlendirecek, toplumun henüz görme yetisini yitirmemiş kesiminden koruyacak kimsenin kalmamasıydı. Öte yandan istedikleri kadar iyi baba, iyi anne, hayırlı evlat olsunlar, birbirlerine yardım edemeyecek durumda oldukları da apaçık ortadaydı. Bunu yapacak olsalar hani şu ünlü tabloda birbirlerine tutunup hep birlikte yürüyen, hep birlikte yere yuvarlanan, hep birlikte ölen körlerden farkları kalmazdı. Bu durum karşısında hükümetin elinde hiçbir seçenek kalmamıştı. Son hızla geri adım atıp kullanılacak yapılar ve alanlar konusunda getirdiği ölçüleri genişletmek zorunda kaldı. Böylelikle terk edilmiş fabrika, ibadete kapalı dinsel yapı, kapalı spor alanı ve boş antrepo gibi yerlerden ivedi olarak yararlanma yoluna gidildi. İki gün önce boş arazilere sahra çadırları kurmak söz konusuydu diye ekledi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Başlangıçta en başlarda birçok hayır kurumu körlerle ilgilenecek, yataklarını yapacak, odalarını temizleyecek, çamaşırlarını yıkayacak, yemeklerini yapacak, gözleri görenler için bile aksadığında yaşamı çekilmez kılan bu gibi hizmetleri görecek gönüller sağlamıştı. Bu zavallı iyiliksever kişiler kısa sürede kör oluyorlardı. Ne var ki en azından tarih onların yaptığı bu jestin güzelliğini ölümsüz kılacaktı. "O gönüllülerden buraya gelen oldu mu hiç?" diye sordu siyah bantlı yaşlı adam. "Hayır," diye yanıt verdi doktorun karısı. "Hiçbiri gelmedi." "Peki ya kent, trafik ne durumda?" diye sordu. Kendi arabasını ve onu sağlık ocağına götüren, sonra da burada gömdüğü şoförü anımsayan birinci kör, "Trafik tam bir kaos içinde," diye yanıt verdi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Sonra olayların ve meydana gelen kazaların ayrıntılarına geçti. İlk kez bir otobüs şoförü kalabalık bir caddede giderken direksiyon başında birdenbire kör olduğunda kazanın birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmasına karşın kimseye olaya gerekli önem vermedi. Bunun nedeni insanların benzeri olayları kanıksamış olmasıydı. Buysa toplu taşıma firmasının halkla ilişkiler sorumlusunu, kazanın sürücünün hatası sonucu meydana gelmekle birlikte, bu elbette üzücüydü. Sonuç olarak o zamana kadar kalbinden hiç şikayet olmamış bir insanın birdenbire kalp krizi geçirmesinden farkı olmadığını ileri sürmeye itti. Firmamızın çalışanları diye açıkladı sorumlu kişi, periyodik olarak sağlık denetiminden geçirildiği gibi otobüslerimizin mekanik ve elektrik sistemleri de periyodik olarak çok dikkatli biçimde revizyondan geçirilmektedir. Bu durum zaten neden sonuç ilişkilerini doğrudan ve açık seçik ortaya koyan bir raporda firmamıza ait otobüslerin en az kaza yapan otobüsler olarak belirtilmesiyle de kanıtlanmıştır. Bu uzun açıklama gazetelerde çıktı. Ne var ki insanların kafalarını basit bir otobüs kazasından daha fazla meşgul edecek şeyler vardı. Ayrıca otobüsün örneğin frenleri patlamış olsaydı sonuçta ortaya bundan daha kötü bir durum çıkmazdı. Zaten 2 gün sonra meydana gelen bir başka kazanın gerçek nedeni fren patlamasıydı. Ama dünya öyle kurulmuştu ki gerçeğin ortaya çıkması için çoğu kez önce yalanlarla maskelenmesi gerekiyordu. Bu olayda da şoförün araba kullanırken kör olduğu dedikodusu yayıldı. Gerçekten olup bitene kamuoyunu inandırma olanağı bulunamadı ve bunun sonuçları da ortaya çıkmakta gecikmedi. İnsanlar başkalarının kör olması yüzünden ölmek yerine kör olmayı beklemeyi yeğe tuttuklarını söyleyerek otobüse binmekten vazgeçtiler. Bunun hemen ardından yine aynı nedenle meydana gelen, bu kez boş bir otobüsün yaptığı bir üçüncü kaza, halkın zihniyetini büyük ölçüde yansıtan "O cehennemin içine girecek bir ben mi kaldım?" gibi yorumların yapılmasına yol açtı. Böyle söyleyenler aslında ne kadar haklı olduklarını bilemezlerdi. Kısa süre sonra iç hat seferi yapan bir uçağın iki pilotu birden aynı anda kör olunca uçak yere çakılarak yandı. Mürettebatla birlikte tüm yolcular öldü. Oysa bu kez aracın mekaniği ve elektronik sistemleri kusursuz durumdaydı. Bunun böyle olduğu uçaktan geriye kalan tek sağlam şey olan kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Bu ölçüde bir felaket sıradan bir otobüs kazası ile karşılaştırılamazdı tabii. Sonuçta içinde hala birazcık umut taşıyanlar o umutlarını da yitirdi ve bundan böyle tüm ülkede hiçbir motor sesi duyulmamaya başlandı. Küçük ya da büyük, hızlı ya da yavaş hiçbir tekerlek dönmedi. Eskiden trafiğin giderek Arap saçına dönmesinden yakınan insanlar, hareket halinde ya da duran araçların sürekli yolunu kesmesi yüzünden ilk bakışta ortalıkta sersem tavuk gibi dolaşan yayalar, araçlarını park edecek yer bulabilmek için ortalıkta dönüp duran sürücüler, hepsi şimdi birer yaya olmuş, eskiden yayaların yakında şeylerden yakınmaya başlamışlardı. Sürücülere özgü alışkanlıklarını yerine getirip ağız olsa küfürler ettiklerine göre artık rahatlamış olmaları gerekirdi ama bundan böyle kimse en kısa mesafe bile söz konusu olsa araç kullanmaya cesaret edemediğinden otomobiller, kamyonlar, motosikletler hatta tıngır mıngır giden bisikletler kentin içinde karma karışık, korkunun mülkiyet duygusunu ağır bastığı anda şurada burada terk edilmiş olarak duruyordu. Bu gülünç gerçeğin simgesi de üzerinde ön dingilinden yarı yüksekliğe kadar kaldırılmış bir otomobil duran vinçti. Vincin operatörü çalışırken olasılıkla bir anda kör oluvermişti. Herkesin durumu kötüydü. Körlerinki ise tam bir felaketti. Çünkü onların nereye gittiklerini, ayaklarını nereye bastıklarını bilmelerine olanak yoktu. Onların terk edilmiş arabalara tek tek çarpıp bacaklarında sıyrıklar oluştuğunu, kiminin yere düşüp ağlamaya başladığını görünce insanın içini acıma duygusu kaplıyordu. Yardım edin de ayağa kalkayım diyordu kimi, kimi de içine düştüğü umutsuzluk yüzünden, kabalaştığından ya da doğuştan kaba olduğundan kendisine yardım eli uzatanlara küfürler savuruyordu. Rahat bırak beni, senin de sıran gelecek. Bunun üzerine yardım etmek isteyen kişi korkuya kapılıyor, iyilikseverliği yüzünden kendini hangi tehlikeye attığının birdenbire bilincine vararak oradan hızla uzaklaşıp ortalığı kaplamış kalın beyaz sis tabakasının içinde kayboluyor. Belki birkaç metre ötede o da kör oluyordu. İşte dışarıda durumlar böyle diye bitirdi sözünü gözü siyah bantlı yaşlı adam. Üstelik ben bütün olup bitenleri tam olarak bilemiyorum. Size yalnızca iki gözümle gördüklerimi aktarıyorum ve sözün burasında durdu. Biraz bekledikten sonra düzeltti. Hayır, iki gözümle değil. Benim zaten tek gözüm vardı. Şimdi o tek göze bile sahip değilim ya da bir gözüm var ama bir işe yaramıyor. Siyah bant yerine neden camdan bir göz taşımadığınızı size hiç sormadım. Neden cam göz taşıyacakmışım? Bunu bana açıklayabilir misiniz diye sordu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Adet böyle, cam göz daha estetik duruyor. Üstelik daha sağlıklı, cam gözü çıkarabilir, temizleyebilir, yeniden yerine takabilirsiniz. Ağzınıza taktığınız bir protez gibi. Elbette kuşkusuz ama bugün iki gözünü birden yitirmiş. Yani fiziksel olarak yitirmiş demek istiyorum. Herkesin camdan iki göz sahibi olması ne işe yarardı? Söyler misiniz bana? Gerçekten de hiçbir işe yaramazdı. Hepimiz sırayla kör oluyorsak, ki bana öyle geliyor, estetik neye yarayacak? Sağlığa gelince doktor, böyle bir yerde hangi sağlıktan söz edilebilir dersiniz? Belki de her şey gerçek kimliğine körler dünyasında kavuşur, dedi doktor. Peki ya insanlar, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Onlar da, çünkü artık onları gören göz kalmamış olur. Aklıma bir şey geldi, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Vakit geçirmek için bir oyun oynayalım. Oynadığı şeyi görmeden nasıl oyun oynar insan diye sordu birinci körün karısı. Yapacağımız şey aslında tam olarak oyun sayılmaz. Her birimiz kör olduğumuz anda en son gördüğümüz şeyi anlatacağız. Söyleyeceklerimiz uygun olmayabilir diye uyardı bir ses. Oynamak istemeyen oynamaz. Önemli olan kafadan uydurmamak. Siz başlayın dedi doktor. Öyle yapacağım dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Ben kör gözüme baktım sırada kör oldum. Bu da ne demek? Çok basit. Kör olan gözümün içi yanıyor gibi gelmişti bana. Bakmak için bandı çıkardım. İşte tam o anda öteki gözüm de kör oldu. Eğitici bir öykü gibi, dedi kimin olduğu bilinmeyen bir ses. Yok olduğunu görmeyi reddeden bir gözün öyküsü. Ben, dedi doktor, ortaya çıkan bu salgın karşısında göz hastalıkları ile ilgili kitapları karıştırıyordum kendi evimde. Son gördüğüm şey kitabın üzerinde duran ellerim oldu. Benim gördüğüm son şey farklıydı, dedi doktorun karısı. Kocamın binmesine yardım ederken bir can kurtaranın içini gördüm. Ben başıma geleni daha önce doktora anlattım, dedi birinci kör. Kırmızı ışıkta durmuştum. İnsanlar karşıdan karşıya geçiyordu. İşte tam o sırada kör oldum. Sonra, önceki gün ölen adam beni evime götürdü. Onun yüzünü görmedim elbette. Bana gelince, dedi ilk körün karısı, gördüğüm son şey mendilim oldu. Evimdeydim ve ağlıyordum. Tam mendilimi gözlerime götürmüştüm ki kör oldum. Ben, dedi doktorun muayenehanesindeki sekreter kız, asansöre binmiştim. Düğmeye basmak için elimi kaldırdım ve birden görmez oldum. Ne büyük bir bunalıma düştüğümü düşünün. Yukarı mı çıkacağımı, aşağı mı ineceğimi bilemez durumda. İçeride kapalı kaldım. Kapıyı açacak düğmeyi bulamıyordum. Benimki daha basit oldu, dedi eczacı kalfası. İnsanların durup dururken kör olduklarını duymuştum. Ben de kör olsaydım acaba nasıl olurdu? Dedim kendi kendime. Bunu anlamak için gözlerimi yumdum. Yeniden açtığımda kör olmuştum. Bu da bir başka eğitici öykü sanki, dedi bilinmeyen ses. Kıssadan hisse, kör olmak istersen olursun. Sustular. Öteki körler yataklarına dönmüşlerdi. Bunu yapmak aslında kolay bir iş değildi. Kendi yatak numaralarını biliyorlardı ama baştan ya da sondan saymaya başlarlarsa, birden 20'ye ya da 20'den 1'e doğru geri sayarlarsa kendi yataklarına geldiklerinden emin olabiliyorlardı. Tek düze bir ağıt gibi sürüp giden sayma mırıltıları sona erdiğinde koyu renk gözlüklü genç kız başına geleni anlattı. Ben bir otel odasındaydım. Üzerimde bir erkek vardı. Sözüm burasında sustu. Orada ne yaptığını, o anda her şeyi bembeyaz gördüğünü söylemeye utanıyordu. Ne var ki gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Birden her şeyi bembeyaz gördünüz değil mi? Evet diye yanıt verdi genç kız. Belki de sizin körlüğünüz bizimkiyle aynı değildir, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Geriye yalnızca oda hizmetçisi kalmıştı. Yataklardan birini yapıyordum. Bir genç kadın biraz önce kör olmuştu. Çarşafı havalandırıp serdim. Kenarlarını gerektiği gibi yerleştirdim. Ve iki elimle sıvazlayarak düzeltirken görmez oldum. Çarşafı nasıl düzelttiğimi anımsıyorum. Çok yavaş, serdiğim çarşaftı. Yorgan kılıfı değil diye bitirdi. Son söylediğinin özel bir önemi varmış gibi. Herkes gördüğü en son anın öyküsünü anlattı mı diye sordu gözü bantlı yaşlı adam. Başka kimse kalmadıysa ben de kendimkini anlatacağım dedi kimsenin tanımadığı ses. Kaldıysa sizden sonra anlatır. Siz kendi öykünüzü anlatın. Benim en son gördüğüm şey bir tabloydu. Bir tablo diye yeniledi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Peki nerede? Bir müzeye gitmiştim. Üzerinde kargalar uçuşan bir buğday tarlası, serviler ve başka güneşlerin parçalarından oluştuğu izlenimini veren bir güneşin resmedildiği bir tabloydu. O tablonun bir Hollandalı tarafından yapıldığından eminim. Ben de öyle sanıyorum ama bir de yere gömülmekte olan bir köpek vardı. Zavallı köpek yarı beline kadar toprağa gömülmüştü. Ha, ona gelince olsa olsa bir İspanyol tarafından resmedilmiş olabilir. O İspanyoldan önce bir köpeği o durumda hiç kimse resmetmemişti. Ondan sonra da kimse etmeye kalkışmadı. Olabilir. Ayrıca bir de kuru ot yüklü iki atın çektiği ırmağa geçen araba vardı. Sol tarafta da bir ev. Evet, öyleyse o ressam bir İngiliz. Olabilir ama ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü tabloda kucağında çocuk olan bir kadın da vardı. Kucağında çocuk olan kadınlar, onların resmini yapmış birçok ressam var. Doğru, bunu ben de fark etmiştim. Benim anlamadığım şey, birbirinden bu kadar farklı figürlerin ve ressamların tek bir tablonun üzerinde aynı anda bulunması. Ve yemek yiyen insanlar da vardı. Sanat tarihinde öğle yemeği, ikindi kahvaltısı, akşam yemeği gösteren o kadar çok tablo var ki, yalnızca bu açıklama ile orada yemek yiyen insanların kim olduklarını çıkarmak olanaksız. Bu insanlar 13 kişiydiler. Ha, o zaman kolay, devam edin siz. Bir de çok uzun sarı saçları olan, denizde yüzen bir kabuğun üzerinde duran çıplak bir kadın vardı. Çevresinde de çok çiçek vardı. Bir İtalyan tabii ve bir savaş sahnesi, yemek sahneleri ve kucağında çocuk tutan anneler gibi. Bu açıklama da tabloyu yapan ressamın kim olduğunu bilebilmek için yeterli değil. Ölüler ve yaralılar vardı. Bu doğal. Er ya da geç bütün çocuklar ölür, askerler de. Ve ürkmüş bir at, gözleri yuvalarından fırlamış, tamamen öyle. Atlar öyledirler. Peki sizin tablonuzun içinde daha başka hangi tablolar vardı? Bunu anlamaya zaman bulamadım. Tam ata bakarken kör oldum. Korku insanı kör eder, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Haklısınız. Gözlerimiz görmemeye başlamazdan önce bizler zaten kör olmuştuk. Korku bizi kör etmişti. Aynı korku yüzünden körlüğümüz sürüp gidecek. Konuşan kim? Dedi doktor. Bir kör, diye yanıt verdi ses. Sıradan bir kör, buradakiler gibi. Bunun üzerine gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Körlüğün tam olarak var olabilmesi için kaç kişinin kör olması gerekir? Bu soruya kimse yanıt veremedi. Koyu renk gözlüklü genç kız ondan radyosunu açmasını istedi. Haber saati gelmişti belki. Haberler daha sonra okundu. Körler o zamana kadar biraz müzik dinlediler. Derken koğuşun kapısında bir sürü kör belirdi. İçlerinden biri, gitarımı getirmediğime o kadar üzülüyorum ki, dedi. Haberler iç açıcı değildi. Yakında bir ulusal birlik ve esenlik hükümeti kurulacağından söz ediliyordu. 13. ayrımın sonu sayfa 149.